kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali, 36. ayrım. Rakılarını yudumlayıp kızarmış patates, beyaz peynir çimlenerek kırık dökük tümcelerle çizdikleri kara tabloya şaşmış, biraz da kızmışlardı belli ki. Git kendini at saray burnundan. Kantörün topu işte böyle kayar Nihat'cığım dedi Gündüz. Ya saray burnundan atarsın ya da bu iş böyledir deyip kulağının üstüne yatarsın. Ne abindi o, bu dünyaya sokmak için bile önce ananı demiş hani. Her şey doğal o zaman. Kahkahalarla gülüyordu Nihat. Bir küçük daha getirtelim abi. Beyoğlu'na sinemaya diye çıkmıştı Nihat. Bir arkadaşlara belki gelirim demiş. Gündüz'ün de kimseye verilmiş sözü yoktu. Pervin'le dün gece birlikteydiler. Bu akşam toplanacaklarmış onlar da. Önemli bir sorun çıkmış sendikada. Parçalanacaklar gibi. Parçalanmayan örgüt mü kaldı? Bizim karamsarlığımız yalnız hainlik olmaz. Körlük olur Nihat'cığım, dedi. Bizim de abi. Hemen kesti Gündüz. Yo, öyle değil, dedi. Nihat elindeki içi kadehini masaya koymuş, bakıp durmaya başlamıştı. Başını da ağır ağır sallamıyordu. Bugünlerde nasıl, nerelerden geldiğimizi biz adım adım yaşadık Nihat'cığım, dedi Gündüz. Sizin hazır bulduklarınızı biz düşlemeye bile korkarak yaşadık yıllarca. Namusluysa bizim kuşakta körler bile görür. Sizinki salt öğreti. Ses çıkarmadan kadehine döndü Nihat. Gündüz gene aldı. Toplumda bir şey değişti mi? Çoğu kez öyle doğal sayılıyor ki. Hep öyleymiş gibi. Bugünlere varılmaması için ellerinden geleni geri koymayanlar için bile. Bayraklar bu kez yarını durdurmanın çirkefliği için açılıyor. Gündüz'ün söylediklerini sessizlikle tartışıyormuş gibiydi Nihat. Doğrusunuz belki, dedi yavaşça. Çiçek pasajının uğultulu gecesinde yitip gitmiş gibi dalgın kaldılar. Ortada koca ampullerin ışıltısındaki tablolarda alacalı karidesler, buzlu bademler, kırmızı pavuryalar, midye dolmaları, bir garsonun tepsiyle dolaştırdığı çiğ köfteler, masalara dikilmiş ya da ellerindeki ak bulanık rakı kadehleri, bütün bu kalabalığın gerçek onurlu çağırıcıları olarak her şeyin üstündeydiler. Gündüz ileride kocaman bir tavada şokur şokur kızgın yağ atılan midyelere takılıp kaldı bir süre. Asıl sorun şu. Yanlışımız ülkeyi Babali ile ölçememizden belki de abi. Şaşkın baktı Nihat'a Gündüz. Hay Allah, benden çok yaşayacak bu çocuk. Ben de tam bunu diyecektim Nihat'cığım, dedi. Öyle olacak abi, dedi Nihat gülerek. Baş başa düzeltmenlik yapıyoruz şunca zaman. Ne tatlı adam bu oğlan. 3-4 milyonluk bir çevre var İstanbul'da, sanayi çevresi. Yalnız İstanbul'da da değil, o ellerin altında birikiyor işte. Sendika mendika bile gerisinde daha. Kim ne yapacak daha, neyi durduracak? Ses çıkarmadı Gündüz. Bu yargının bir yerlerine takılmak gerekiyor gene de. Karamsarlık değil. Biz bu oluşumun neresindeyiz? Karşıki meyhanenin yeni boşalmış masalarına kalabalık birileri geldi. O değil mi bu? Biraz arkası dönük kalmasa... Gülerek bir şeyler anlatıyor ötekilere. Odur, baksana, hepsi polis kılıklı. Atıl bu. Geç de oluyor, kalkıp gitsek artık. Nihat anlatıp duruyordu. Sendika işlerine bakan bir arkadaşın gözlemlerini, yazamadıklarını filan. Grevde bir de bakmışlar ki, o beğenmedikleri oğlan fırladığı gibi. Feriha nerede? Evde bekliyordur. Oğlan yaralı abi. Ok meydanında yatıyor 2 aydır. İşte bu atıllar yaraladı Nihat'cığım. Adam dönünce bozuldu Gündüz. Neresi atıl bunun? Her şeyi böyle yakıştırıyorsun. Karını aldı diye. Siktir et şimdi. Karısını da sıçmışım ağzına. Feriha kimmiş? İş ölçüde Nihat'cığım, dedi yavaşça. Evet, ölçüyü doğru tutturmakta. Ölçünün durmadan değiştiğini de bileceksin. Diretmek boşuna. Takılıp kalmak da var. Ne bileyim. Başıma bir ağrı geldi benim. Kalksak mı? Dün geceden de uykusuzum. Uykusu yoktu oysa. Eve erkence dönmüş sayılırdı. Çalışmadı da. Nasıl ülkedeyiz biz? Hep birlikte nerelere gidiyoruz? Türkiye'nin yapısı üstüne gizli açık yıllardır söylediklerimiz gün gibi doğru çıkıyor işte. İşçiye güvenen ilk kez yalnız bizdik. Bakma bugün ortada dönüp duran palavralara. Gene biziz. Gerçekten ileri bir iktidarla kim bilir kaça katlanacak işçinin gücü. Kurumayan tek kaynak. Eninde sonunda sorunlarımızı da çözecek. Düğümü de burada kavganın. Gerçekten ileri iktidarı ne vakit, nasıl görecek bu ülke? Kendini bildi bileli sürüp giden, cezaevinde tek uğraş, şimdilerde iyice açığa vurulmuş tartışmaları anımsıyordu. Demokratik özlemler, özgürlük düşleri, yasallık için verilen kavgalar temel bir yoksullukla aksıyordu hep. Burjuvazinin işini görmek de bize düşüyor. Vatan sevgisi, ulusallık, bağımsızlık, yasal haklar onların kavgasını verecekleri şey değil mi? 1789 o dediğin, verdiklerini çoktan geri alacaklar ya, atı alan Üsküdar'ı geçmiş orada. Bizim at Çöpçü Beygiri. Hiçbir günde kendi arabasına koşulmamış. Doktor Ramiz'i anımsadı. Kongre akşamı lokantada tanıyınca önce biraz şaşırmıştı. Adamı dinledikçe artmıştı şaşkınlığı. Sonra gittikçe büyüyen bir saygıya dönüşmüştü bu şaşkınlık. İşte gerçek yurtsever adam. Ulusal burjuvazi diyorduk işte. Güzel de gücü ne? Yurdunu iç dış yağmaya kapatma savaşı veriyor, gücü burada değil mi? Edebiyata döktün mü öyle. Bir de uygulamayı düşün. Bu çağını atlatmış düzeni tutturmak için kim ne yapabilmiş? Ülkeyi biraz daha yabancı sömürünün ipoteğine sokmadan. Ramiz Bey, Don Kişot öyleyse. Yel değirmenlerine saldırmıyor ama. Kime saldıracağını iyi biliyor. Kiminle birlik olup saldıracağını da biliyor mu? Tek başına nereye kadar gidilebilir? Kaç Ramiz Bey çıkar koca ülkede? Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın günümüze kalmış tek tük kalıtları bunlar. Yerler bu adamı bir gün. Acılık vardı yargısında. İyi kötü kazanılmış şeylerin tümünü yiyecekler. Oyun bu. Dışa bağımlı tekeller çıkarlarına daha uygun biçim peşindeler. Örneği çok yeryüzünde. Bir deli gömleği de bize biçiyorlar. Gizli iletişim örgütlerini el altında tutmadan kim becerebilir bunca silahlı böyle büyük oyunu? Ne ustaca oyunlar nasıl tersine dönmüştür tarihte? Var mı o gücümüz? Yığınlar daha yeni yeni ayıyorken önlem alacaklar. Önlem çözüm değildir. Soyup sovana çevirecekler ülkeyi. Haritayı satışa sürecekler. Yaşam da onların diledikleri yerde kalacak. Bu öldürüşmeler, kanlı kıyımlar hep bizden mi götürüyor sanıyorsun? Sanmıyorum. Yüreğindeki ağırlığı atamıyordu. Kalkıp bir iki gezindi. Pervinler neye vardılar bu akşam? Keskin devrimciler mi aldı örgütü, revizyonistler mi? Gülmesi acılaşıyordu. Pervin de nasıl üzülüyor? Revizyonist sayıyorlarmış onu da. Beni de öyle sayıyorlardır. Evlensem mi şu kızla? İlle de evlenmek mi? Açığa vuralım. Birlikte kalmaya başlayalım. Burada mı? Burada, orada. Birbirimizi daha yakından tanırız. İleride de... İrkilerek silkip attı kafasından. Her şey bitti de evlenmek kaldı. İçeri düşersen arayacak birin olurdu. Kimse aramasın. Alışığım tek başıma çile doldurmaya. Bir komiser de Pervin bulur. Yalnız kalırım sonunda nasıl olsa. Pervin o kadın değil işte. Nereden biliyorsun? Feriha bir kez daha çekici. Sonra komiser Atıl çekici değil mi? Şimdi devrimci de. Nasıl savundu Pervin? Niye savunmasın? Demokratik ülkelerde polis örgütleri yok mu? Sendikaları filan? Fransa'da söz gelimi. İçine şimdi Fransa'nın da. Bizim ülkede daha hiçbir şey yerli yerini bulamamış. Feriha ile mi başladı? Burkulmuşsun, orada aksıyorsun. Kolay mı burkulmayı atlatmak? Kurtulmaya bak, topal kalacaksın sonra. Hiç öyle bir korkum yok. Gerçek mi? Uyuyayım artık. Özümlenemedi mi ertelenir. Yaşam bu. Yaşam sürdü gene. İlerici polis örgütünün de gericisinin de kuruluşunda etken olan ikisinin tüzüklerini, müziklerini düzenleyen birinin yukarı katlardan bir hem de aynı kişi olduğu da söylendi. Vay anasını sayın seyirciler. Türkiye'ye oynanan oyun her yanda bu düzenle yürütülüyor. Gel de anlat. Yaşam gene sürdü. Bu arada yasak dakikaların ilk gecesi de görkemli oldu doğrusu. Emineyli onların çevresindeki bazı gençler özenli bir titizlikle düzenlemişlerdi. Basından, sendikalardan, demokratik örgütlerden, akademilerden, üniversite çevresinden, sinemadan, ünlü ünsüz tanıdık tanımadık bir sürü kişinin tıklım tıklım doldurduğu salonda kimselerin gözüne ilişmemek için ikinci balkonun gerisinde bir yere sığınmıştı gündüz. Gitmeyi bile düşünmüştü. Refik de çevredekiler de karşı çıktılar. Zühtü Bey bile geliyordu da. Şemsi Bey birden hastalanmasa Mefaret Hanım bile gelecekti. Ankara'dan. Film başarılıydı. Stüdyoda görmüş, bir iki yerine takılmıştı gündüz. Emine de katılıyordu bu takılmalara. Bir yeri kesmiş Refik. Ötekilere dokunmamıştı. Kimseye de pek batmadı gibi. Gerçekten çarpıcı yanları olan bir yerli filmin ilk gösterisi doygun bir kalabalığın coşkulu alkışlarıyla bitti. En çok başarılarından korkacaksın. Aşağıdan yükselen bir uğultuyla boşalıyordu salon. Sonunda kalktı gündüzde. Yukarıdakilerin ardı sıra merdivenlerden inmeye başladı. Söylenmesi gerekli şeylerin hiçbirini söyleyemeyen şu filmin yapılış serüveni geçiyordu kafasından. İnsanlar böyle değil, böyle yaşamıyorlar oysa. Edimleri bir biçimde yeniden üretirken tependeki birilerinin gösterdiği doğrultudan sapamazsın. Yalnız film denetçileri de çizmiyor bu doğrultuyu. Refik'in beğenisinden salonun alkışına dek ne çok etken var. Gidip yatmalı en iyisi. Bireyciliğe mi kayıyoruz ne? Tam tersine. Biliyorum. Merdivenin son sahanlığına gelince salon çıkışına birikmiş kalabalığı gördü. Oyuncuları kuşatırlar. Refik, Saffet Duran da orada. Ne de çok insan toplanmış. Kutlamalar, el sıkmalar, kucaklaşmalar. Saffet Duran görmüştü merdivendeki gündüzü. Refik dönüp baktı, fırladı hemen. Neredesiniz abi? Coşkulu kalabalığın ortasına çekiverdi. Gündüzü kutluyorlardı şimdi. O kadar çok sayıda el uzanmıştı ki tanıdık tanımadık. Nereden ayırırsın? Sıkılganlık da çökmüştü. Temel boyuna sarılıp öptü yanaklarından. Babacığım eline sağlık diyordu. Karşıda foto vitrini önünde mutlu bir gülümsemeyle bakan Pervin'i Seniye'yi gördü bir ara. Yanlarında kadınlı erkekli birileri de vardı. Duraladı birden. Yoo. Duralamadı. Onlar kapıya doğru yürüyorlardı. Bunca örgüt çağrılınca Atıl da gelir. Doğal. Şu sırtı dönükte Feriha olacak. Onlar niye kutlamıyorlar? Sorunlar böyle çözümlenir işte. Kalabalık çekilince Emine, Fuat, Pervin yanı sıra birileriyle Seniye yaklaşıp kutlama törenini tamamladılar. Sinemadan çıkarlarken gündüz yanındaki Emine'ye eğildi. Bu film sana çok şey borçlu dedi yavaşça. Size de dedi Emine. Sağ olun. Ama asıl Refik'e. Bu kız gerçekte yetenekli, açık sözlü. Fuat'la nedir aralarında bir türlü çözemedikleri. İkisinde de gariplikler var ya. Hangimizde yok ki? Sinemada kalabilirse çok yararlı olur. Refik soğuk davranıyor. Dediklerini umursamazlık da edemiyor. O gece pek soğukta davranmadı. Nasıl davranır? Kanlısıyla sarmaş dolaş olacak kadar mutluydu o gece. Çocuksu bir duyarlılığı var bu oğlanın. İçine kapanık, gelişip gelişmediğini, ne yana doğru nasıl değiştiğini anlamak güç biraz. Bu film bir aşama olabilir onun için. Bazı sorunlara yaklaşımındaki çaba, sorunları görmeye başlaması önemli. Oğlanın babası, kötü adam üstüne stüdyoda film gördükleri gün çok ilginçti konuşmaları. Basma kalıp sinema kötü adamlarından kurtulmuş gibi. Kaynağından, kökeninden söz etti kötülüklerin. Üretimindeki yeri neymiş adamın? Emine'nin kışkırtmasıyla da olsa, geçen yıl ilk çalışmalarımızda bir iki şeye değineyim dedimdi. Yüzünün rengi değiştiydi oğlanın. Bir şeyler de okuyor mu ne? Kafka'yı bitirmiş olmalı. Senaryoyu çalıştığımız günlerin de ilerisinde görünüyor. İnsana güveneceksin. Çok da değil. Bulunduğu ortama göre. Ortam dediğin de hele sinemada. O gece Tepebaşı yanlarında bir gece kulübüne gittiler hep birlikte. Bir süre sonra kalktı gündüz. Kimseye de pek görünmeden çıkıp eve gitti. Yorgundu. Biraz da fazla yorgundu nedense. Hastalanıyor muyum diye düşündü. Gazetede telefonla Pervin aradı ertesi gün. Gece doktor İzmir'deymiş gene. Örgüt ellerinden gitti. Pervincik öylesine üzgün ki. Dün doğru dürüst kutlayamadı bile. Gece Şişli'deki muayenehanede daha kapıdan girerken Özlem'le kucaklayıp kollarında sıktı gündüzü. Gülmeye çalışıyordu. Gözlerinde yaşlar vardı sanki. Ne oluyorsun dedi gündüz gülümseyerek. Hiç dedi Pervin. Bazı oluyor işte. Seviştikten sonra masada bir şeyler yemeye oturduklarında içim titriyor dedi seni görünce. Bir sessizlikten sonra da ekledi yavaşça. Biliyorum sana layık değilim. Saçmalama dedi gündüz. Evet saçmalıyorum belki bağışla. Filmdeki konuşmaları çok sevmiş, oyunlar da iyiymiş, oğlanın oyununu daha çok beğenmiş, Narin'i yapmacık bulmuş biraz. Hepimiz gibi o da asıl söylemek istediklerini söyleyemiyor gibi. Doktorun Amerika'daki bir oğlundan söz etti. Gelip burada çalışmayı düşünüyormuş. Beni gerçekten mi büyük görür bu kız? Sana layık değilim. Senin karın olmaya anlamına mı? Ben de tersini söyleyeceğim. Acıma duydu içinde. Sezgileri güçlü. Bütün kadınlar gibi. İlişkilerimiz üstüne o da kendince bir şeyler kuruyordur. Doğal değil mi? Evlenmek, bir evi, bir kocası olmak. Doğal. Ben doğal değilim. Peki nereye varır bu iş? Hangi iş? Aman ne bileyim. Aşırı övgüde de bulunmadım. Verilmiş sözüm de yok. Onun da yok. En sağlıklısı da bu aslında. Verilen sözlerden cayılır. Övgüler yergiye döner. Bizimki böyle gidiyor işte. Aşırı övgü değil mi demin söylediği? Başladı demek. Yarın Zeytinburnu'nda kısır yapacağız. Anımsadı Gündüz. Bulgurla yapılan, yemekle salata arası bir şey. Grev yerinde işçilere kısır yapacaklarmış. Evden de börek çörek getirecekmiş herkes. Kadınlar örgütlemiş. İkinci ayı doldurmuş bir grevde, bir iplik fabrikasında. Sen de gelsene. Ses çıkarmadı Gündüz. Bu cumartesi yoğun bir çalışmayla bitirmesi gerekli bir senaryo vardı elinde. Yarı parasını almıştı. Filmi yapacak eski bir yönetmenle şöyle bir konuşup genel yapı üstünde anlaşmışlardı. Yazdıktan sonra epey tartışma çıkacağına benzer. Sinirli, tedirgindi. Bir an önce bitirip kavgaya girmek istiyordu. Birlikte gitmemize gerek yok, dedi Pervin. Ayrı ayrı gideriz. Ben de onu düşünüyordum. Düşünmüyor musun? Olur, dedi Gündüz. Bir grev yerinde bulunmayı çok istiyorum. Ses çıkarmadı Pervin. Masayı toparlıyordu. Sorsam mı? Tutamadı. Atıl abinlerle konuştunuz mu o akşam? Durup baktı Pervin. Alaylı söyleyişine mi takılmıştı? Gizleyemediği ilgisine mi? Gülümsedi. Gördün demek. Şöyle bir ara gözüme çarptı. Atıldı sanırım. Oradaydılar, dedi Pervin. Beğenmişler. Niye benim Atıl abim oluyor? Bu tepkiye sevinmem gerek. Sevinmedi. Durmamıştı Pervin de. Üstünden atar gibi söyleyip geçivermişti. Feriha'da sizinle mi çalışıyor? Şehremin'de onlar. Çok iyi çalışıyorlar. İyice alaylı güldü bu kez. Merak ediyorsun değil mi? Dedi. Bir gün buluşturalım sizi. Atıl Bey filan. Oturup bir yerde konuşalım hep birlikte. Hemen yarın. Gündüz'ün alaylı yanıtını umursamamıştı Pervin. Sürdürdü. Yarın olmaz ya, başka bir gün olur. Kalkıp tuvalete gitti Gündüz. Kötü bir yanıt vermekten kaçmıştı. Ne acılar üstünde gezindiklerini nasıl anlatırım bunlara? Hem niye anlatayım? Yararı da yok. Küçük düşürecekler beni. Kadın erkek ilişkisinden öte bir anlamı yok ki onlar için. Feriha Atıl'ı sevip benden ayrılmış. Bundan doğal ne var? Beni çok aptal sanma, dedi Pervin. Konuşmaya korkuyorum bazı. Feriha'ya da acıyorum. Didinip duruyor iki çocukla. Atıl'ın bir şarkıcı kadınla ilişkisi varmış derler. Çapkının biri. Biz kadınlar her bir boka katlanırız. Feriha ne yapsın? Bir annesi var yatalak. Senden bir şeyler kapmış demek. Atıl da iyi adammış. İnsanlar böyle. Ben de sana dedim ya, Bursa'da havlucudayken Salih'ten öğrendiğim bir şeyler diye. Bırakıp beni gitti. Yaşam bu. Gözlerini kaçırır gibiydi. Sen de busun diyor bana. Sen de bırakıp gideceksin beni. Yalan mı? Bilmiyorum. Feriha için duyduklarıyla sarsılmış gibiydi. Demek Atıl iti, ilerici, daha da öte devrimci. Devrimci olup da ne boklar yiyenleri gördüm. Nasıl çelişkili yaşam? Eski bir devrimciyi anımsadı. Len kadınla dövülen erkek öyle uzun boylu konuşamaz demişti. Kovboy ağzıyla hem de. Onun devrimciliği de o kadar demek. Ne olmuş devrimciliğine? Genel evden çıkmayan evli, çoluk çocuklu işçi lideri bakıyorsun 10.000'leri takıp getiriyor bu yürüyüşe ya da gösteri dendi mi? Orospularla düşüp kalkıyor diye kovacak mıyız herifi? Kadın oldu mu kovarsınız? Yoo. Yaşamda bölük pörçük, insanlarda. Bütünlük nerede? 36. ayrımın sonu. Sayfa 361. Devamı 37. ayrımda.